Ayrım 21.
Araştırmalarımızı büyük bir azimle yapmış olmanın gururunu taşısak da bilimsel yöntemler kullanıp çok şeyler başardığımız düşüncesine kendimizi kaptırmamamıza karşın başarısız olma düşüncesi kafalarımızın içini kemirip duruyordu. Çünkü nesnel bir gözle bakarsak ortaya dişe dokunur ne çıkarabilmiştik ki? Bana göre hiçbir şey çıkaramamıştık. Ortada ne cinayet nedeni, ne katil, ne de basit bir iddia vardı. Durmadan karanlıkta yol almaya çalışıyorduk ve nerede küçücük bir kibrit ateşi yansa güneşi gördüğümüzü sanıyorduk. Eksik olan şey, paramparça olan bir antika vazonun parçalarını bir araya getirecek olan tutkaldı. Bölgede oturanlarla toplantı tarihi olarak Noel gecesi belirlendi. Çünkü o gece insanlar kendi kutlamalarıyla yeterince meşgul olacaklarından rahatlıkla onların kontrolü dışına çıkabilirdik. Toplantı yeri olarak da bizim şu köhne Villa Frankenstein'in birinci katı belirlendi. Burayı herkes biliyordu çünkü şu iğrenç törenler hep burada düzenlenmişti. Bir gün önceden Mavi Sakal evden eve, bahçeden bahçeye dolaşarak herkese davetimi ulaştırdı. İçimden saçma bir şekilde, tıpkı Agatha Christie'nin polisiye romanında bütün kişilerin bir araya geldiği sırada katilin ortaya çıktığı gibi bizim toplantının tam ortasında Joker'in de ortaya çıkmasını diliyordum. Aklımdan ne zaman bu düşünce geçse gülüyordum. Çünkü gözümün önüne tıpkı kartpostallarda gösterildiği gibi Karibik sahillerinden birinde dolaşıp dalgaların arasından denizin sunduğu leziz nimetleri yakalayan Joker geliyordu. Sonunda zaman gelmişti ve 24 Aralık sabahı. Son haftalarda yaşadığım korkunç olayların karışımını yaşadığım o berbat uykudan uyanmıştım. Keyifsizce ve perişan bir duyguyla uyuşuk uyuşuk kamburumu çıkarttığımda o günün yaşamımın en önemli günü olacağını bilemezdim. Bu öyle bir gündü ki kendi türüm kara ya da beyaz olsun ama sonuçta hep gri tonda kalan şu dünya hakkında öğreneceklerimin felsefe yürüttüğüm zamanlardakinden çok daha fazla olduğu bir gündü. Her şeyi o kadar çabuk öğrenmem gerekmişti ki, çünkü kusursuz bir öğretmenim vardı, o da katildi. Söz konusu günün sabahı, yan odadan gelen kahkahalarla ve bardakların birbirine çarpmasıyla çıkan seslerle uyandım. Afallayarak çevreme göz attım, çünkü bir önceki gece çalışma toplantısından eve o kadar bitkin gelmiştim ki, nerede yattığımın bile farkında değildim. Gözlerimin önünde yalnızca bir yatak odası görüyordum. Ama kendi evimde olup olmadığım konusunda hiç de emin değildim doğrusu. Ancak daha sonra duvara yapılmış samuray resimlerini gördüğümde, şu bilgisayar işine daldıktan sonra neleri kaçırdığımın bilincine vardım. Bizim şu Viran Saray'ın tadilat işi sona ermişti. Uyumak için üzerine yattığım şey bir fütondu. Yani tıpkı Japonların, elbette Japonlar şu Walkman'leri ve CD çalarları yapmaktan zaman bulup biraz kestirebiliyorlarsa, üzerinde kestirdikleri gibi bir minderdi. Odanın diğer bölümleri de Asya usulü döşenmişti. Duvarların önüne ipek kağıtla kaplı paravanlar yerleştirilmiş, bambu sehpalar üzerine derin düşüncelere dalmış görünen ejderha motifleri çizili Çin lambaları konmuştu. Bütün bunların anlamı neydi? Yoksa Gustav bu arada bütünüyle aklını mı yitirmişti? Artık bir gong sesiyle mi uyanacaktık? Yoksa bir geisha'nın fısıltı nameleri mi uyandıracaktı bizi? Archibald, elbette şu zaman gezginin işi bu. Vakumlu budala. Şu usturuplu kuklanın ipleri ne adı sanı ne de nerede oturduğu belli olan tuvalet anahtarlarının biçimini bile yaşam felsefesine dönüştüren, kendilerini olduklarından büyük görmeye çalışan sözüm ona sanatçıların elindedir. Bu adam Gustav'ı bütünüyle bozdu. Şu yapmacık yupi dergilerinde kocaman laflarla lifestyle olarak yutturulan ne kadar saçmalık varsa onun kafasına soktu. Zavallı Gustav, bu sefil pislik için kullandığı kredi için herhalde 120 yaşına kadar daha 120 tane kadın romanı yazmak zorunda kalacak. Diğer yandan Archie'nin işi Gustav'la kolay sayılırdı. Ne de olsa onun zevklerine çok da fazla aykırı düşmemişti. Çünkü bu dekor seçimi onu mağaza kataloglarından çıkarttığı cırtlak renkli bir korku dekoru değil miydi zaten? Kesinlikle öyleydi. Boş vererek kafamı salladım. Ne de olsa hayat arkadaşım büyük bir kişilik değildi. Buna artık alışmam gerekiyordu. Yeni boyanmış tahta boyası kokusu aldığımda salonun bir yerinde eski bir Amerikan müzik dolabı göreceğimi düşünerek hole çıktım. Ve işte bu da gerçekti. Archie'nin döşeme zevki en sevimsiz klişeler için ne kadar da uygundu. Şu güzelim eski parça yanındaki biraz yana kaykık duran dev bir ayna sayesinde iyice ortaya çıkan yay biçimindeki küçük bir bar duruyor ve sanki Gustav saksafonun ne olduğunu biliyormuş gibi virtüöz bir saksafon sesi çıkarıyordu. Açık kapının aralığından şu iki mutlu onarım ustasının ayakta durmuş birbirlerini şampanya kadehi tokuşturarak kutladıklarını gördüm. Bu arada gururla etraflarına bakıp odanın Karl Lagerfeld'in salonundan pek de aşağı kalmayan sadeliğinin keyfine varıyorlardı. İçeride yalnızca birer karanlık köşede yitip gitmişçesine duran itfaiye kırmızısı bir kanepeyle hiçbir geometrik şekle benzemeyen küçük bir granit masa bulunuyordu. Gustav kendi kişisel beğenisini yalnızca tek bir noktada ortaya koyabilmişti. Çünkü duvarlarda hiyeroglifin büyütülmüş renkli kopyaları, lahit kapaklarının alçıdan yapılmış taklitleri ve şu işe bakın tanrıça bastı bizimle aynı türde gösteren gerçekten de sanatsal bir rölyef. Gustav'la Archie beni fark ettiklerinde budalaca gülümsediler ve kadehlerini beni selamlamak için kaldırdılar. Şu iki komedyeni hiç dikkate almadan çabucak evin diğer bölümlerini de gezdim. Diğer bölümlerdeki şu moda keşmekeşisine bakışla çalışma odası hala en olağan görünen mekan olarak kalmıştı. Eski İngiliz usulü döşenmiş odaya kaba tahtalar kullanılarak tavana kadar sıralanan raflarla klasik bir kütüphane biçimi verilmiş ve burası yalnızca antika bir okuma lambasıyla aydınlatıldığından içeriye ancak Gustav gibi birinin aklından geçebilecek rahat bir atmosfer egemen olmuştu. Üçüncü odayla mutfakta Archie'nin döşeme anlayışının kurbanı olduğundan, büyük mobilya fabrikalarının akıl ettiği, işin kötüsü bunları ürettiği ve daha da kötüsü bunları Gustav gibi kendini savunamayan insanlara sattığı için bu mekanlarda akla gelebilecek her türlü çılgın eşya yer bulmuştu. Bu kadar zırıltı yeter. Olan olmuştu bir kere. En azından yine şu benim zeka seviyesi biraz düşük dostum ve ben o güzel eski zamanlarda olduğu gibi yine klasik müzik dinleyebileceğimiz, televizyonda o nefis Fred Astaire filmlerini izleyebileceğimiz ve Archie gibi bir sağlık havarisinin kıskanç bakışlarıyla rahatsız edilmeden tıkınma şölenleri düzenleyebileceğimiz eski rutin yaşam biçimimize dönebileceğiz. O güzel eski zamanlar mı dedim? Gerçekten düzene girmesi gereken şeyler düzene girmeden bunun gerçekleşeceğini pek sanmam. Bugünü kutlamak amacıyla Gustav'ın hazırladığı değişik ve özel seçilmiş etlerle birlikte Latsikatski yiyerek güçlü bir kahvaltı yaptıktan sonra katakomba küçük bir ziyaret yaptım. Uyuduğu için uyandırmak zorunda kaldığım Yesaja karşısında beni yeniden gördüğü için sevinçten çılgına döndü. Onu içten selamladıktan sonra bu arada şu peygamberden bir haber olup olmadığını ya da şu kutsal gün nedeniyle bütünüyle olası görünen yeni mallar yollayarak ölü bekleyicisini ödüllendirip ödüllendirmediğini sordum. İranlı dostum bu sorulara olumsuz yanıt verdikten sonra yer altındaki bu yaşamdan yavaş yavaş usanmaya başladığı sözlerini ekledi. Bunun üzerine ilk sosyalleştirme önlemi olarak onu gece yarısı yapacağımız konferansa davet ettim. Ancak o milyonlarca neden ileri sürerek neden tam da bu gece yukarıya çıkamayacağını anlattı. Çekingenliğinin gerçek nedeni apaçıktı. Peygamber onun yeryüzüne çıkma yasağını henüz kaldırmamıştı. Birkaç saat sonra katakombu terk ederken katilin kendi amaçları için özel olarak eğittiği bu acınası yaratığı bu yalanlardan kurtarabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıydım. Sonra yeniden Gustav'ın bu gece için yaptığı hazırlıkları seyretmek amacıyla eve döndüm. Benim naçiz varlığım sayılmazsa Gustav geleneklere uygun olarak Noel'i yalnız başına geçirdi. Archie çoktan bir sürü jet set şampiyonunun olasılıkla birbirleriyle eşleşerek hareketler ve numaralarak yaparak attıkları turlarla Hazreti İsa'nın doğumunu hiç de geleneksel olmayan biçimde kutlayan bilmem hangi konfederasyonun kayak merkezine uçarcasına gitmiştir bile. Akşam olmadan önce hırpani bir çam ağacı odaya getirildi ve üzeri çikolata melekler ve plastik mumlarla şirin biçimde süslendi. Ardından da kuzu kızartması fırına sürüldü. Dostumun keyfi yerinde olmasına karşın bu yılda kimsenin onu Noel yemeğine davet etmemiş olması nedeniyle yüreğim parçalanıyordu. Büyük olasılıkla da hiç kimse onun yapacağı daveti kabul etmezdi zaten. Şu tespiti yeniden yapmam gerekiyor. Doğuştan yalnız biri olan Gustav'ın varlığını kimse ciddiye almadığı gibi onun ölümü de otomatik olarak adının elektrik ve sular işletmesinden silinmesinin ötesinde bir anlam taşımayacaktı. Elbette o hala Archie ve onun gibi birkaç kişiyi daha körmüş gibi dostu olarak niteliyordu. Gerçekte onların hepsi yüzleri ve isimleri bile olmayan yalnızca tanıdık kimselerdi ve öyle de davranıyorlardı. Ara sıra akşam yemeğine gelerek bizleri onurlandırırlar ve armağan olarak da bir şişe şarap getirirler. Ara sıra Gustav'ı davet ederler, o da onlara armağan olarak bir şişe şarap götürür. Böylece şarap şişeleri 3 ayda bir sahip değiştirirken insanın kendisiyle birlikte duygularının da içinde kilitli kaldığı hapishanede yalnızca duygular kalır. Tıpkı gerçekten bazı duyguları olan Gustav'ın duygularının da hapis kaldığı gibi. Yüzünü yılda bir kez gösterip surat assa bile aslında hepsinin içinde en güvenilir olan Archie'ydi. En azından zor durumda kaldığını benim şu hayat arkadaşıma yardım ederek sanki gerçekten bir dostmuş gibi bir etki uyandırıyordu. Ya ben? Pekala. Ne de olsa ben bir insan değildim ve onun insansı duygusal boşluklarını dolduramazdım. Ama buna rağmen bu kadar duygusal olayların yaşandığı günlerde sanırım duygusal bir itirafı göze almak gerekir. Olasılıkla onu bütün dünyada gerçekten seven tek canlı bendim. Evet, bu beceriksiz herifi seviyordum. İnsan kılığına girmiş bu aşırı gelişmiş karpuzu, konuşan bu hipopotamı, bu kocaman hiçi, her zaman başarısızlığa mahkum olan bu adamı, kendi halinden memnun dar kafalı bu domuzu, okuma yazma bilmeyen bu yazarı, bu sağır moruğu, değersiz atomlardan bir araya getirilmiş olan bu koca yığını, bu hiçliği seviyordum işte. Ve aslında şu benim sivri tırnaklı dostuma kim yaklaşırsa yaklaşsın, onunla hemencecik ahbap olabilirdi. Kızartmayı, ben masanın altında Gustav'da kesinlikle bir servete mal olan ve oldukça rahatsız görünen ve onun fil kadar koca kıçına küçük gelen şu mutfak sandalyesinde oturarak birlikte yedikten hemen sonra ben arka kapıya sıvıştım. Konferansa katılacak olanlar için arka kapının açık olmadığından emin olduktan sonra çürük merdivenleri tırmanarak bir kat yukarıya çıktım. Bu arada benim şu yalnız dostum her Noel gecesi olduğu gibi bilmem hangi katedralden naklen verilen pastoral koroyu dinleyecek, sonra bundan sıkılarak yeniden şu 3500 yıllık tanrıça hakkında yaptığı araştırmasının içine gömülecektir. Dışarıda yoğun ve aralıksız kar yağıyordu ve dev boyutlardaki mavi beyaz bir pelerinle kaplanmış gibi görünen caddeler sade bir görünüm içinde mükemmel bir Noel manzarası oluşturuyordu. Ancak çıkan büyük fırtına bu masum kış gününün kendini yakında şiddetli bir kar fırtınasına bırakacağını haber veriyordu. parçalanmış ya da yılların etkisiyle menteşelerine varıncaya değin yıpranmış, kepenklerin ardındaki pencerelerden her tarafı çürümeye yüz tutmuş odalara varan sokak lambalarının ölgün ışığı içerisini az da olsa aydınlatıyordu. Düşüncelerimle baş başa kalabilmek için bilerek bir saat erken geldim buraya. Çünkü bu gece çok önemli bir şeyin olacağını hissediyordum. Elbette toplantı sonunda çok büyük bir yeniliğin ortaya çıkmasını beklemiyordum. Pascal ve ben yalnızca bir ara özetleme yaparak belki de birleşmemizden doğan bir güç gösterisi yapmak istiyorduk. Şu kasap nerede ve kim olursa olsun hepimizin onun peşinde olduğunu ve şu kanlı zulme daha fazla boyun eğmeyeceğimizi bilmesi gerekiyordu. Ancak şimdi içimde sanki artık bu işin sonunun geldiğini belirten bir duygu vardı. Duvarlarının arası lanet dolu, her şeyin başlamış olduğu bu odanın ortasına oturmuş, arta kalan zamanı sanki meditasyon yapıyormuş gibi bir durumda geçirdim. Kafamın içindeki karmaşa giderek kristal kadar berraklaştıkça üzerimde bıraktığı etkisiyle bu hikayenin püf noktasına her an biraz daha yaklaştığıma inandığım büyük bir enerji kaplıyordu bedenimi. Sanki çevremi saran metafizik bir sükunet, içinde kan ve nefret birikmiş olan bu yalan dolan bataklığın pisliklerinden bütün sinirlerimi arındırıyordu. Artık daha net ve hızlı düşünmeye başladığımdan zaman da sanki su gibi akıp geçmişti. Sonunda Pascal ve Mavi Sakal içeriye girdiler ve şu tuhaf meditasyon kesin bazı sonuçlara ulaşamadan sona erdi. Buraya kadar yürümenin yaşlı dostumu epeyce yorduğu hemen belli oluyordu. Beni yarım yamalak selamladıktan sonra kendini kıçının üzerine koyuvererek solumaya başladı. "Şenlik ne zaman başlayacak?" diye sabırsızlıkla sordu Mavi Sakal ve yan gözle bir zamanlar kendisine de acı vermiş olan patlak parke zeminden dışarıya çıkmış çıplak elektrik kablolarını aşağılayan bakışlarla baktı. Daha sözünü bitirmemişti ki ilk konuklar ardı arkası kesilmeyen birbirinden farklı ırk, renk ve yaşlarda meraklı bir karavanı da arkasından sürükleyerek içeriye girdi. Hepsi de sıradan kısa tüylü Avrupalı ırktan olmalarına karşın ender de olsa aralarında bulunan düşük kulaklı İskoçfoldlar, mağrur Somalililer, kuyruksuz Manxlar, süslü Japon Bobtailer ve suratları yarasaya benzeyen Devon Rexler odaya doluştu. Bazı anneler birbirleriyle hiç çekinmeden dalaşan yavrularıyla birlikte geldi. Bölgenin en güçlü olanlarıyla birkaç yaşlı suratlarını asarak bu denli büyük bir toplantıyı saçma bulduklarını hiç gizlemiyorlardı. Yüzlerindeki meraksız ve heyecansız ifadeden Pascal'la ben gülünç duruma düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini okuyorduk. Buna karşın diğer türdeşlerimizin çoğu birbirleriyle toplumsal ilişki kurma olanağı sunduğu için bu toplantıyı bir tür Noel partisi gibi kabul etmişti. Birbirlerini selamlarcasına koklayıp yalıyor, çok eski dostlukları yeniden canlandırarak tıslıyor ya da birbirleriyle hemen dalaşıyorlardı. Ancak davetlilerin çoğu yaşanan korkunç olaylar bu arada had safhaya ulaşıp açık bir tehdit oluşturmaya başladığından konuya ciddi bir ilgi gösteriyordu. Alacakaranlık odanın içi o kadar hızlı dolmaya başlamıştı ki bölgede yaşayan çok sayıdaki sakatların sayılarının ilk kez bu denli bilincine varıyordu. O ana kadar gördüklerim bu zavallı yaratıkların yanında ancak devede kulak kalırdı. Çünkü Praetorius tarafından kurbanlara açılan yaraların birçoğu tam olarak iyileşmemişti. Kötüye kullanılan bedenlerine açılan uzun, iğrenç yaraların çevresinde hiç tüy çıkmadığından görüntüleri savaş gazilerini andırıyordu. Dikkat çeken başka bir nokta da birçok türdeşin kuyruğunun ya da bir ayağının olmamasıydı. Son olarak toplantımıza kalabalığın kendilerine saygıyla yol açtığı Kong ve şu kendine mecbur Hermanlar girdi. O boğa gibi yaratık en ön sıraya kadar ilerledikten sonra paşalara has bir edayla yere uzanarak sanki bizlere turnuvayı başlatmamıza gücümüzün yetmeyeceğini, bu işin ancak kral tarafından yapılabileceğini anlatmak ister gibi sırıtmaya başladı. Uğultu ve dalaşmalar yavaş yavaş kesildikten sonra herkes oturarak beklenti dolu bakışlarını Pascal ve bana yöneltti. Sevgili dostlar, davetimize bu kadar kalabalık bir biçimde katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz diye söze başlayan Pascal güçlükle yerinden kalktı. Loş ışık altında türdeşlerden oluşan bu lejyon tıpkı uzun tüylü bir halıyı andırıyordu. Heyecan ve sabırsızlıkla dolu olan mavi, yeşil, sarı ve fındık renkli gözler bu ışıkta fosforlu birer bilye gibi parlıyordu. İnşallah bir sonuca varırız dostlarım. Yoksa televizyondaki çok sevdiğim Noel filmini kaçırmamın hesabını birilerine sorarım diye konuştu Kong o ukala tavrıyla. Herman ve Herman da onu izlediğinden kalabalık arasında bir kahkaha tufanı koptu. Ancak Kong'un işi Pascal'le o kadar kolay değildi. Benim tersime Pascal hemen yılmayıp araya giren bu nahoş duruma esprili bir yaklaşımla karşı koyabilmişti. Aptalca sırıtan Kong'un karşısına öfkeyle dikilip ona dik dik baktı. "Hey Kong, seni sersem hipopotam!" diye keskin bir sesle onu uyardı. Eğer içinde zerre kadar vefa olsaydı, hiç yoksa şu senin soliteri için biraz yas tutuyormuş gibi yapardın. Şu aptal esprilerini kendine sakla ve vereceğimiz yeni bilgileri iyice dinle. Belki de bu bilgiler sayesinde senin doğmamış çocuklarının alçak katilini yakalayabiliriz. Kong'un alaycı yüz ifadesi birden kaybolarak yerini ilgisizlik ve çaresizlik arası sert bir görüntüye terk etti. Göz kapaklarını sinirle kırpmaya başlayarak konuşmaya başlamadan önce ağzı tıpkı yem arayan bir balığın ağzı gibi açılıp kapandı. Er ya da geç o piçi nasıl olsa elime geçireceğim. Bunun için sizin şu saçma sapan bilgilerinizi dinlemeye ihtiyacım yok. Pascal soğuk soğuk gülümsedikten sonra yeniden herkesin onu görebileceği biçimde birkaç adım geri çekildi. Seni aptal, hiç kimseyi ele geçiremezsin sen. O alçağın günün birinde gelip senin kapını çalarak senden özür dileyeceğini mi sanıyorsun? Hah, ne kadar safsın. Karşımızda senin gibi aptalın biri değil, şeytanın ta kendisi var. Sonunda paşa, ahbaplarının da kendine bağlılık filan göstermeyip suçlar bakışlarla baktığını görünce huzursuzca yerinde sallanmaya başladı. Herman ve Herman patronlarının otoritesini hiçe sayarak arkalarındaki türdeşleri saldırganca aşağılayıp kalabalığı tehdit edercesine dik dik baktılar. Patronları kılını bile kıpırdatmadı. Sonunda "Kahretsin, küçücük bir şaka da mı yapamayacağız yani?" diye alınmış bir tonda konuşarak düş kırıklığına uğrayarak başını aşağıya sarkıttı. "Zaten yeterince tatsız şakalar yapıldı Kong," diye karşılık verdi Pascal üzgün bir tonda. "Asıl sorun şu bizim katilin hiç şakasının olmaması. Hiç gülmüyor, dahası tebessüm bile etmiyor. Çok daha eğlenceli bir şeyi keşfettikten sonra gülmeye paydos demiş bir kez. Şimdi asıl bizim bir araya gelmemize neden olan şu korkunç cinayetlere gelelim. Bilmeniz gereken en önemli şey bölgemizin seri cinayetlere maruz kalmasının yeni bir şey olmadığıdır. Katilin eylemleri büyük olasılıkla 82 yılına kadar geri gitmektedir. Şimdiye kadar zannettiğimiz gibi üzülmemiz gereken 7 kurban yok karşımızda. Tersine 450 kadar cinayet söz konusu. Kalabalığın arasından çığlıklar ve histerik bağırışlar çıkmaya başladı. Çoğu başını iki yana sallayıp şaşkınca iç geçirdi. Ancak bu keşmekeş yerini giderek ilgisiz ve endişe dolu bir sükûta bıraktı. Pascal'ın yaptığı açıklamalar bu işe pek inanmayanlara gerçek dışı gelmiş, kuşkucu bazı tiplere araştırmamıza kuşkuyla bakma olanağı sağlamış. Evet, dahası bu araştırmayı budalalık olarak niteleyenler de olsa tuhaf biçimde hiç itiraz eden olmamıştı. Çünkü öyle sanıyordum ki hepsi gizliden gizliye olanlardan haberdardı.